Ayrım 15.
Zakari ile Filomen 40 yıllık karı kocalar gibi alışkanlıkla gene oraya gidiyorlardı. Lady'nin ardından hiç ayrılmayan Brulianna kızı hep Janli'nin yanında buluyordu ama o kadar derinlere gizleniyorlardı ki onları yuvalarından çıkarıp uçurmak için ille de üzerlerine basmak gerekiyordu. Moket kıza gelince o her yerde yatıyordu. Bir tarladan geçseniz başını görmeden devrildiği ekinlerin üzerinde yalnızca bacakları belirirdi. Ama bütün bu insanlar özgürdü, delikanlı Catherine'le şavale rastladığı akşamlar suçluyordu sevişenleri. Etienne iki kez onları gördü. Yaklaştığı sırada hemen kendilerini ekinlerin arasına attılar. Hiç kımıldamadan saplar sonradan hep yatık kaldılar. Bir başka sefer dar bir patikadan giderken ekinlerin dibinde Catherine'in berrak gözleri belirdi. Sonra birden yok oluverdi. Bunun üzerine o uçsuz bucaksız ova Etienne'e avuç içi kadar göründü. Akşamları Rezenör'ün avantaj meyhanesinde geçirmeyi yeğliyordu. Bayan Rezenör, bana bir bardak bira verir misiniz? Hayır, bu akşam çıkmayacağım. Bacaklarım kırılıyor. Sonra da hep dipteki masalardan birine oturup başını duvara dayayan bir arkadaşına döndü. Hey Suvarin, sen de bir tane ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Hiçbir şey istemem. Etienne burada yan yana yaşarken tanımıştı Suvarin'i. Varrox'un makine ustalarından biriydi. Yukarıda kendi odasının yanındaki mobilyalı odada kalıyordu. 30 yaşlarında kadar olmalıydı. İnce, uzun, sarışın bir adamdı. Narin bir yüzü, gür saçları, seyrek bir sakalı vardı. Sivri beyaz dişleri, incecik dudakları, burnu ve pembe teni ona bir genç kız havası veriyordu ama gözlerinin çelik rengi pırıltıları bu inatçı yumuşaklığı şimşek çakışlarıyla vahşileştiriyordu. Onun o yoksul işçi odasında sadece bir sandık dolusu kağıt ve kitap vardı. Rus asıllıydı. Kendinden hiç söz etmezdi. Kendi hakkında uydurulan masallara ses çıkarmazdı. Yabancılar karşısında pek coşkulu olan kömür işçileri onun o minicik burjuva ellerini görünce Suvare'nin başka sınıftan olduğunu anlayıp önceleri bir serüven yakıştırmışlar, cinayet işlediğini ve ceza yememek için kaçtığını filan düşünmüşlerdi. Sonra kendilerine karşı öylesine kardeşçe ve alçak gönüllü davranmış, hiç büyüklük taslamadan cebindeki bütün bozuk paraları işçi mahallesindeki çocuklara öylesine candan dağıtmıştı ki artık hepsi onu kabul etmiş, ortalarda dolaşan siyasal göçmen sözcüğü yüreklerine su serpmişti. Bu belirsiz sözcükte işin içinde suç bile olsa bir özür, adeta bir çile arkadaşlığı buluyorlardı. Etienne ilk haftalar Suvarin'i korkunç derecede içine kapanık bulmuştu. Bu nedenle öyküsünü ancak çok sonraları öğrenebilmişti. Suvarin, Toula ilinin soylu ailelerinden birinin son çocuğuydu. Tıp öğrenimini yaptığı St. Petersburg'da o sıralarda bütün Rus gençliğini coşturan sosyalist tutku ona da bulaşmış, halka karışmak, halkı yakından tanımak ve kardeşçe ona yardım edebilmek amacıyla bir el zanaatı, makinistliği öğrenmeye karar vermiş. İşte şimdi de imparatora yöneltilen başarısız bir suikast girişiminden sonra kaçıp yerleştiği bu ülkede yaşamını bu uğraşla kazanıyordu. Aylarca bir meyvecinin bodrumunda gizlenmiş, orada yolun ortasına doğru bir lağım kazmış, evle birlikte havaya uçmayı göze alarak oraya bombalar yerleştirmişti. Ailesi onu reddetmişti. Parasız pulsuz kalmıştı. Onu bir Rus casusu olarak kabul eden Fransız iş yerince kara listeye alınmış, tam açlıktan ölmek üzereyken Monceau kömür işletmeleri sıkışık bir saatte onu işe almıştı. Bir yıldan beri burada çalışıyordu. Azla yetinen, sessiz bir insandı. Bir hafta gündüz vardiyasında, bir hafta gece vardiyasında çalışırdı. Öyle dakikti ki yöneticiler onu başkalarına örnek gösteriyorlardı. Etienne gülerek ona "Sen hiç susamaz mısın kuzum?" diye sorardı. Bir iki de o tatlı ve düzgün bir dille "Yemek yerken susarım." yanıtını verirdi. Etienne kızlar konusunda da ona takılırdı. Bastesua mahallesi dolaylarında ekinler arasında onu vagon itici kızlardan biriyle gördüğüne yemin billah ederdi. Suvarin sakin bir umursamazlıkla omuzlarını silkerdi. Vagon itici kız mı? Daha neler? Onun gözünde kadın ancak bir erkeğin kardeşliğine ve cesaretine sahip olduğu zaman bir erkek arkadaştı. Yoksa yüreğine olası bir korkaklığı sokmanın ne gereği vardı? Ne kadın ne arkadaş istiyordu. Hiç kimseye bağlanmak niyetinde değildi. Hem kendine hem başkalarına karşı özgürdü. Etienne her akşam saat 9'a doğru meyhane boşaldığı zaman oturup Suvarin'le böyle konuşurdu. Kendisi küçük yudumlarla birasını içerken Suvarin de zamanla incecik parmaklarını sapsarı eden sigaraları tüttürür, birbirinin ardından gizemli gözlerinin o dalgın bakışlarıyla bir düşün içinden sigara dumanını izlerdi. Boşta kalan sol eli bir şeyler yapmış olmak için boşlukta sinirli sinirli sağı solu yokluyor. En sonunda genellikle evin içinde başına buyruk yaşayan, karnı hep yüklü, kocaman bir evcil tavşanı kucağına alıyordu. Polonya adını taktığı bu dişi tavşan Suvarin'e hayrandı. Gelip pantolonunu koklar, arka ayaklarının üzerine dikilip patileriyle onu tırmalar, çocuk gibi kucağına alıncaya kadar adamın çevresinde dört dönerdi. Sonra da dizlerinin üzerine iyice yerleşince kulaklarını indirip gözlerini yumardı. O sırada Suvarin de bilinçsiz bir okşamayla bu ılık ve canlı yumuşaklıkla yatışmış bir halle bıkıp usanmadan elini tavşanın kurşuni ipeğimsi tüylerinin üzerinde gezdirirdi. Bir akşam Etienne, "Biliyor musunuz?" dedi. "Ploşart'tan mektup aldım." Meyhanede Rezenör'den başka kimse kalmamıştı. Son müşteri de uykuya dalmakta olan işçi mahallesine yollanmıştı. İki kiracısının karşısına dikilen meyhaneci, "Ya!" diye haykırdı. "Ne alemdeymiş Ploşart?" Etienne iki aydan beri Lille'deki makiniste sık sık mektuplaşıyordu. Ona Monceau'da iş bulduğunu yazmıştı. Şimdi o da madenciler arasında yapabileceği propagandayı düşünerek delikanlıyı sosyalist öğreti konusunda işlemeye başlamıştı. Ne alemde olacak? Söz konusu örgüt çok iyi gidiyormuş. Dediğine bakılırsa dört bir yandan üyeler geliyormuş. Rezenör bu kez Sovarin'e, "Peki onların bu örgütü konusunda sen ne düşünüyorsun?" diye sordu. Büyük bir sevecenlikle Polonya'nın kafasını kaşımakta olan Suvarin, sigarasının dumanından bir nefes üfleyerek o her zamanki sakin haliyle "Yeni bir sersemlik daha," diye mırıldandı. Ama Etienne'in içi içine sığmıyordu. Bilgisizliğinin ilk yansılmaları içinde küçük bir ayaklanma eğilimi bile onu hemen emeğin sermayeye karşı savaşına yöneltiyordu. Söz konusu olan uluslararası işçi örgütüydü. Kısa bir süre önce Londra'da kurulan o ünlü uluslararası örgüttü. Harika bir çaba, toplumsal adaleti en sonunda başarıya ulaştıracak olan bir savaş değil miydi bu? Sınırlar ortadan silinmiş, bütün dünya emekçileri ayağa kalkmıştı. İşçinin kazandığı ekmeği güvenlik altına almak için birleşiyorlardı. Üstelik yalın ve güçlü bir örgütlenmeydi bu. Aşağıda bucağı temsil eden bir şube, sonra aynı eyaletin şubelerini bir araya getiren federasyon, daha sonra ulus, en üstte de bir genel kurulun temsil ettiği insanlık. Burada her ulus ilgili bir sekreterle temsil ediliyordu. 6 aya kalmadan bütün dünya ele geçirilir, işverenler iyi davranmazlarsa istekler onlara zorla kabul ettirilirdi. Suvarin hiç durmadan "Saçma bütün bunlar," diye yineliyordu. "Sizin Karl Marx'ınız doğal güçleri hala kendi hallerine bırakmak isteğinde değil mi? Siyaset yok, komplo yok değil mi? Her şey göz önüne geçecek ve yalnızca ücretlerin arttırılması amaçlanacak. Hadi canım siz de rahat bırakın beni evreninizde. Kentleri dört bir yanından ateşe verin, insanları öldürün, her şeyi yerle bir edin. Bu çürümüş, kokuşmuş dünyadan artık hiçbir şey kalmadığı zaman yerine belki daha iyisi biter." Etienne gülmeye başladı. Arkadaşının sözlerini öyle her zaman kavrayamazdı pek. Şu yakıp yıkma kuramı gösteriş gibi geliyordu ona. Daha becerikli, daha görmüş geçirmiş bir insan olan Resenör daha sağduyulu olduğu için bu söze kızma tenezzülünde bulunmadı. O sorunu yerli yerine oturtmak istiyordu yalnızca. Ne yani? Sen şimdi Montesö'de bir şube kurmayı mı deneyeceksin? Kuzey Federasyonu Genel Sekreteri olan Plochard'ın istediği de buydu. Özellikle günün birinde greve giderlerse örgütün kömür işçilerine yapacağı hizmetler üzerinde duruyordu. Zaten Etienne'de grevi pek yakın sanıyor, kaçınılmaz görüyordu. Kaballama olayının sonu kötüye varacaktı. İşletme biraz daha sık boğaz etti mi bütün ocaklar baş kaldıracaktı. Resenör akıllı uslu bir ses tonuyla "İşin can sıkıcı yanı üyelik ödentileri," dedi. "Yılda 50 santim genel fona, 2 frank şubeye hiç önemli değilmiş gibi görünüyor ama bahse girerim ki pek çokları bunu vermeyi reddedeceklerdir." "Üstelik de," diye ekledi Etienne de, "gerektiğinde direniş sandığına dönüştüreceğimiz bir yardım sandığı oluşturmalıyız burada her şeyden önce. Her neyse, bu işleri ele almanın zamanı geldi artık. Arkadaşlar hazırsa ben de hazırım." Bir an sessizlik oldu. Tezgahın üzerindeki gaz lambası tütüyordu. Ardına kadar açık duran kapıdan Vorex'teki makineyi besleyen kazanlardan birine kömür atan bir ocakçının kürek gürültüsü açık seçik işitiliyordu. İçeri giren ve sırtından hiç çıkarmadığı o siyah entarisin içinde daha da uzamış gibi kaygıyla dinleyen Bayan Resenör, "Her şey ateş pahası," dedi. "Yumurtanın tanesi 22 metrelik desem size inanır mısınız? Bunun bir yerden patlak vermesi gerek." Bu kez üç erkek aynı kanıda birleşti. Üzgün bir sesle birbiri ardından konuşuyorlardı. Yakınmalar başlamıştı. İşçi buna dayanamazdı. Devrim sefaletleri arttırmaktan başka işe yaramamıştı. 1789'dan beri hep aslan payını alan burjuva sınıfı semirmişti. Öyle ki işçi sınıfına sıyrılacak tabak bile bırakmamıştı. Söylesinler hele bakalım. Emekçiler yüzyıldır olağanüstü biçimde artan zenginlik ve refahtan makul bir pay alabilmişler miydi? İşçilere özgürsünüz diyerek ellerini kollarını bağlayıp bir köşeye atmışlardı. Evet, özgürdüler. Açlıktan ölmek de özgürdüler. Onlar da bu özgürlükten kendilerini yoksun bırakmıyorlardı. Seçildikten sonra yiyip içip keyfine bakan, yoksulları partal pabucu kadar bile düşünmeyen açık gözlere oy vermek hiç kimsenin dolabına ekmek doldurmuyordu. Hayır, hayır. Şöyle ya da böyle bu işe bir son vermeliydi. İster tatlı tatlı anlaşarak, yasalara uyarak, dostça ya da vahşiler gibi dağ yasasını uygulayıp her şeyi yakıp yıkarak birbirlerini yiyerek. Buna kesinlikle bir çözüm yolu bulunmalıydı. Yaşlılar görmese bile çocuklar elbette ki o günleri göreceklerdi. Çünkü başka bir devrim gerçekleşmeden yüzyıl sona eremezdi. Bu kez işçilerin devrimi olacaktı. Toplumu yukarıdan aşağıya doğru temizleyecek, onu daha temiz ve daha adil bir biçimde yeniden kuracak büyük bir karışıklık, derin bir sarsıntı olacaktı. Bayan Resenör var gücüyle "Bunun bir yerden patlak vermesi gerek," diye yineliyordu. "Evet, evet," diye bağırdı üç erkek bir ağızdan. "Mutlaka patlak vermesi gerek." Suvarin şimdi Polonya'nın kulaklarını okşuyordu. Hayvan da zevkten burnunu titretiyordu. Adamın bakışları gene dalgındı. Kısık bir sesle kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. "Ücretleri yükseltmek kolay mı? Çelik gibi sarsılmaz bir yasayla en alt düzeyde işçilerin ölmeyecek kadar kuru ekmek yemelerine ve bol bol çocuk yapmalarına yetecek düzeyde tutarlar. Ücret daha aşağı düşerse işçiler açlıktan geberir. Yeni işçi isteği de ücreti yükseltir. Çok yükseğe çıkarsa çok artan talep bunu düşürür. Aç midelerin dengesidir bu. Yaşam boyu açlığa mahkumiyettir bu." Suvarin, öğrenim görmüş bir toplumcu olarak zaman zaman kendinden geçip de böyle konulara girince Etienne'le Resenör tedirgin olur, onun bu üzücü sözlerine ne yanıt vereceklerini bilemezlerdi. Bir iki gene o her zamanki dinginliğiyle onlara bakarak Anlıyor musunuz diye sürdürdü. Her şeyi kökünden yıkıp yerle bir etmeli. Yoksa açlık yeniden baş kaldırır. Evet, kargaşa başka bir şey değil. Yalnız kargaşa. Toprak kanla yıkanıp yangınla temizlenmeli. Bak ondan sonra neler olur. Devrimci öfkesi içinde son derece terbiyeli davranan Bayan Resenör, beyefendinin hakkı var dedi. Bilgisizliğine pek üzülen Etienne daha fazla tartışmak istemedi. Haydi artık gidip yatalım diyerek ayağa kalktı. Bütün bunlar sabah 3'te kalkmama engel olmuyor. Dudağına yapışan sigara kalıntısını üfleyen Suvarin, tombul tavşanı yere bırakmak için usulca karnının altından tutmuştu bile. Resenör dükkanı kapatıyordu. Sessizce odalarına dağıldılar. Hepsinin kulakları uğulduyordu. Kafaları o gece tartıştıkları önemli konularla şişmiş gibiydi. Şu çıplak meyhanede her akşam Etienne'in bir saatte bitirdiği bira bardağının çerçevesinde hep aynı konuşmalar yapılıyordu. Genç adamın kafasında uyuklayan bir takım karanlık, belirsiz fikirler harekete geçiyor, genişliyordu. Özellikle öğrenme gereksinimiyle yanıp tutuştuğu halde komşusundan kitap istemekten uzun süre çekinmişti. Zaten ne yazık ki Suvarin'le yalnızca Almanca ve Rusça kitaplar vardı. En sonunda kooperatifçilik konusunda bir kitap bulabilmişti. Gene bir yığın saçmalık diyordu Suvarin. Bir de oda komşusunun aldığı Cenevre'de yayımlanan anarşist bir gazete olan La Combat'ı okuyordu düzenli biçimde. Zaten her gün bir arada yaşamalarına karşın Etienne Suvarin'i hep eskisi kadar içine kapanık buluyordu. Malla, mülkle, çıkarla, duygularla hiçbir ilişkisi yokmuş, dünyaya konuk gelmiş gibi bir hali vardı. Etienne'in durumu ancak Temmuz'un ilk günlerine doğru düzeldi. Hep madende geçen bu tek düze yaşamın ortasında bir kaza meydana geldi. Gulem damarında çalışan işçiler yakınlardaki bir fayın varlığını haber veren bir katman bozukluğuna, bir toprak karışıklığına rastlamışlardı. Gerçekten de bütün araziyi çok iyi tanımalarına karşın mühendislerin henüz bilmediği bir fayla karşılaşmışlardı. Bu olay madeni allak bullak etti. Hiç kuşkusuz daha aşağıya, fayın öbür yanına kayıp yok olan damardan söz ediliyordu sadece. Yaşlı madenciler maden kömürü avına çıkmış cins köpekler gibi burun deliklerini açmışlardı bile. Ama şimdilik elleri kolları bağlı duramazlardı ya. İşletme yeni bölümleri açık eksiltme çıkaracağını bildiren duyurular astı. Maho bir gün madenden çıkışta Etienne'le yürüdü ve başka ekibe katılan Lavak'ın yerine kazmacı olarak kendi takımına katılma önerisinde bulundu. Genç adamdan pek hoşnut görünen işçi başıyla ve mühendisle de konuşup işi yoluna koymuştu bile. Bu nedenle Maho'nun kendisine gösterdiği günden güne artan sevgi ve saygıya sevinen Etienne'e bu hızlı ilerlemeyi kabul etmekten başka hiçbir iş kalmamıştı. Hemen o akşam birlikte madene gidip duyurulara baktılar. Açık eksiltmeye çıkarılan maden ocakları Varox'un kuzeyindeki galeride Filoenniye damarında bulunuyordu. Bu yeni ocaklar pek verimli görünmüyordu. Delikanlı eksiltme koşullarını okudukça Maho başını sallıyordu. Gerçekten de ertesi gün madene indiklerinde doğruca sözü edilen duvarı görmeye gittiler. Maho delikanlıya yükleme yerinin uzaklığını, çöküntülü toprağı, kömür tabakasının incelliği ve sertliğini gösterdi. Bununla birlikte karınlarını doyurabilmek için çalışmak zorundaydılar. Bu nedenle pazar günü soyunma barakasında yapılan ve bölge mühendisi orada bulunmadığı için işçi başının yardımıyla maden mühendisinin yönettiği eksiltmeye gittiler. 5-600 kömür işçisi gelmiş, bir köşeye yerleştirilen küçük kürsünün karşısına dikilmişlerdi. Eksiltme öyle hızlı gidiyordu ki barakayı dolduran boğuk bir mırıltıdan ve bunu bastıran bir takım rakam seslerinden başka hiçbir şey işitilmiyordu. Maho bir ara işletmenin eksiltmeye çıkarttığı 40 işlikten bir tanesini bile alamamaktan korktu. Eksiltmeye girenlerin hepsi kulaktan kulağa dolaşan sanayi bunalımı söylentilerinin ve işsizlik korkusunun verdiği kaygıyla durmadan fiyat kırıyorlardı. Mühendis Negrel bu hırslı saldırı karşısında hiç acele etmiyor, fiyatların düşebildiğince düşmesini bekliyordu. İşleri daha da kızıştırmak isteyen Dansart de binbir yalanla damarları övüp duruyordu. Maho 50 metrelik bir yeri en az kendisi kadar direnen bir arkadaşının elinden zor kurtardı. Vagon başına düşen ücreti sırasıyla birer santim düşürüyorlardı. Damar sonunda Maho'nun üstünde kaldı ama fiyatı öylesine indirmişti ki arkasında duran işçi başı Richon bile kendisini tutamayıp dişlerinin arasından öfkeyle mırıldanıyor, Maho'yu dirseğiyle itiyor, bu fiyatta dünyada işin içinden çıkamayacaksın diye homurdanıp duruyordu. Eksiltmeden çıktıklarında Etienne küfürler savuruyordu. Kayınbabası ölüm kalım savaşı verirken kızı Catherine'i alıp buğday tarlalarında oynaşmaktan dönen Şaval'i görünce parladı. Allah kahretsin diye bağırdı. Bu düpedüz insanın gırtlağını sıkmaktır. Şimdi de işçileri birbirini yemeye zorluyorlar bunlar. Şaval öfkelendi. Kendisi olsa fiyatı hiç düşürmezdi. Olup bitenleri merak ederek yanlarına gelen Zachary bunun iğrenç bir davranış olduğunu bildirdi. Ne var ki Etienne gizli bir şiddeti belirten bir el hareketiyle hepsini susturdu. Elbet bunun da sonu gelecek. Bir gün suyun başına biz geçeceğiz. Eksiltmeden beri ağzını bıçak açmayan Maho uyanır gibi oldu. Suyun başına geçmek ha? Ah kör talih, nerede o günler dedi.